Ayrım 7.
Sayfa 75. Bencil. Bizim Batı dinlerimizin hatalarından biri, Auguste Comte'un da işaret ettiği gibi, insanın Tanrı yardımı olmadıkça sürekli çaresiz bir biçimde bencil olduğunu ileri sürmesidir. Bu düşünce, mutluluğa varıncaya dek her şeyi çığırından çıkarmıştır. Bu nedenle en aydın insanlar arasında bile hayli yayılmış bir kanıya göre kendini feda eden adam da yine zevkini düşünmektedir. Biri savaşı sever, öteki adaleti, ben de şarabı severim. Anarşist bile dincidir, ayaklanma, kendini hor görmeyi karşılar. Hepsi aynı kapıya çıkar. Gerçekte insanın zevkten çok hareketi, işi sevdiğine dikkat edilmeliydi. Gençlerin oyunları da bunu kanıtlar. Çünkü bir futbol maçı nedir? Bir sürü itip kakışma, yumruklar, tekmeler, vücutta bir sürü çürükler ve kompreslerden başka. Ama bütün bunlar şiddetle arzulanır. Düşüncesi bile insanı coşturur. Ayaklar koşmaya can atar. Savaş da kusursuz bir oyundur ve onda vahşetten çok yüce gönüllülük görülür. Çünkü savaşta asıl çirkin olan yan, onu hazırlayan kölelikle izleyen köleliktir. Savaşların kötülüğü şudur ki, en mert ve iyi olanlar ölür, becerikli olanlarsa adalete karşı hükümlerini yürütür. Bencil adam sürekli alay eder. Çünkü asıl duyguları zevk ve zahmetler gibi hesabı kılmaya kalkışır. Sizler, şan ve şöhrete bunca düşkün olanlar ne budala insanlarsınız, der Pascal. Katolik deha Pascal'ın şu düşüncesi ancak görece bir derinliğe sahiptir. Başkalarının sözünü etmesi koşuluyla biz canımızı seve seve veririz. Aynı adam, biri verse almayacağı tavşanı avlamak için bunca zahmete katlanan avcıyla alay etmiştir. Dinle ilgili peşin yargılar öylesine güçlü olmalı ki, işi, zevkten çok düzenli işi bütün öteki işlerden çok ve adalet uğrunda didinmeyi her şeyden çok sevdiğimizi insanların gözünden kaçırmış. Bu çalışmalar kuşkusuz insana büyük zevk verir. Ama çalışmanın amacının zevk olduğunu sanmak hatadır. Çünkü zevk işe bağlıdır. Aşkın verdiği zevk bize zevk aşkını unutturur. Köpeklerin ve atların tanrısı bu Ademoğlu işte böyle yaratılmıştır. Bencil adamsa bir mantık hatası yüzünden kaderinden sapar. Ancak tadılacak bir zevk gördüğü zaman parmağını uzatmaya razı olur ama bu hesapta gerçek zevkler hep unutulmuştur. Çünkü gerçek zevkler zahmetsiz tadılamaz. Bu nedenle yaşlılık hesaplarında acılar daha çok göz önünde tutulur. Korku her zaman için umuttan güçlüdür. Bencil adamsa hastalık, yaşlılık ve ölümü önüne geçilmez şeyler olarak düşünür. Onun düştüğü umutsuzluk kendisini iyi anlamadığını kanıtlar. Kral sıkılıyor. Yaşarken biraz güçlük çekmek ve dümdüz bir yol izlemek hayırlıdır. Arzu etmekten başka yapacak işleri olmayan krallara acırım. Ve tanrılar, eğer hala tanrı kalmışsa, biraz sinirli olmalılar. Dediklerine bakılırsa, bir zamanlar tanrılar, yolcuların kılığına girerek ölümlülerin kapılarını çalarlarmış. Kuşkusuz onlar, açlığı, susuzluğu, aşkı hissetmekte biraz mutluluk buluyorlardır. Ama güçlerini anımsayacak olsalar, bütün bunların birer oyundan ibaret olduğunu, canları istese, zaman ve mesafeyi ortadan kaldırarak arzularını söndürebileceklerini bilirlerdi. Herhalde şurası kesin olmalı ki canları sıkılıyordu. O zamandan beri kendilerini ya asmış ya da suya atmış olmaları gerekir ya da bir keyif uykusuna yatmış olmalılar. Mutlu olmak için bir takım kaygılara, bir takım tutkulara, bizi kendimize uyandıracak bir iğne ucuna gereksinim vardır. İnsanın elle tutulur nimetlerinden çok, bunların hayaliyle mutluluğa eriştiği bir gerçektir. Çünkü gerçek nimetlere kavuşunca, insan her işin bitmiş olduğunu sanarak koşacak yerde oturur. İki türlü servet vardır. Adamı olduğu yerde oturtan servet can sıkar. Hoşa gideni tasarılara ve çalışmalara gereksinim gösterendir. Bir köylünün arzuladığı tarlayı ele geçirmesi bu türden bir servettir. Çünkü hoşumuza giden kudrettir. Rahat halindeki güç değil, faaliyet halindeki güç. Ona hazır mutluluklar getirin, bir hasta gibi başını çevirir. Hem çalgıyı dinlemektense çalmayı tercih etmeyen var mıdır? Güç olan hoşa gider. Ne zaman yolumuzda bir engelle karşılaşsak, bu kanımızı kamçılar, çabamızı artırır. Hiç zahmetsizce kazanılacak olsa, bir olimpiyat madalyasına kim değer verirdi? Kimse. Kaybetmek tehlikesi olmasa kim kumar oynardı? İşte size saray adamlarıyla oynayan yaşlı bir kral. Kaybettiği zaman kızar. Ötekiler de bunu bilirler. Saray adamları oyun oynamasını iyi öğrendikleri zamandan beri kral hiç kaybetmez olmuştur. Onun için de oynamayı canı çekmez artık. Kalkar, ata biner, ava gider ama bu bir kral avıdır. Avlanan hayvan avcının ayaklarına atılır. Dağ keçileri de dalgavuktur. Birçok kral tanıdım. Bunlar küçük bir krallığın küçük krallarıydı. Aileleri arasında kraldılar. Sevilir, nazlanır, türlü özenlerle üstlerine titrenirdi. Bir şeyi arzu etmeye zaman bulamazlardı. Dikkatli gözler düşüncelerini okurdu. Ama işte bu küçük Jüpiterler de yıldırımlarını atmak isterler. Kendilerine engeller yaratırlardı. Kaprisli arzular yaratan bir kış güneşi gibi değişir, mutlaka bir şey istemeye bakar, can sıkıntısından tuhaflığa düşerlerdi. Tanrılar, eğer can sıkıntısından ölmüş değillerse, sizi böyle yaban bir kral olmaktan korusun. Mutlu çiftler. Çalışmak hem en iyi hem en kötü şeydir. Özgürse en iyi şeydir. Köle olarak çalışmak ise berbattır. Ben özgür çalışmak diye çalışanın kendi bilgi ve deneyimine göre yaptığı işe diyorum. Bir marangozun kapı yapması gibi. Ama kapıyı kendi gereksinimi için yapıyorsa iş değişir. O zaman deneme sürüyor demektir. Tahtanın zamanla ne sonuç vereceğini görür, tahmin ettiği bir çatlamanın doğru çıktığını görerek hoşnut olur. Ancak işi yapmadığımız zaman başımıza bela olacak tiryakilikler yaratan akıl ve zeka unsurunu unutmayalım. Bir adam çalışmasının eserini gözleriyle görür ve karışanı görüşeni olmadan işini devam ettirirse mutludur. Üzerinde yolculuk yapacağımız gemiyi kendi elimizle yapmak daha büyük bir mutluluktur. Bazen kenar semtlerde bir işçinin boş zamanlarında eline geçirebildiği malzemeyle yavaş yavaş bir ev yaptığı görülür. Bir saray insana bunun kadar mutluluk veremez. Kralın duyduğu en büyük zevk de kendi planına göre saray yaptırmaktır. Kapısının tokmağında kendi çekicinin izini bulan adam ne kadar mutludur. Zahmet zevki yaratır. Emirle yapılan kolay bir iştense, kendi keyfince yaratıp yanıldığı bir işi görmeyi tercih etmeyen yoktur. İşin en kötüsü, şefin gelip karıştığı ve durdurduğu iştir. En mutsuz insan, evin her işine koşulan hizmetçidir. Bulaşığı bırak, yerleri sil derler. Ama içlerinde enerjik olanlar, işlerine hakim olarak yine mutlu olmanın yolunu bulurlar. İnsanın kendi tarlasını ekmesi koşuluyla, tarım onun için işlerin en zevklisidir. Hayal gücü, sürekli çalışmaktan sonuçlarına, başlanmış işten bitmiş işe gidip gelir. Kazanç düşüncesi bile ikinci derecede kalır. İnsan kendi emeğinin ürünleriyle süslenmiş topraktan öylesine bir haz duyar. Kendi elimizle yere döktüğümüz çakıllar üzerinde arabamızı yürütmekten büyük bir zevk olur mu? hep aynı toprak üzerinde çalışacağımızdan emin olmak bir nimettir. Onun için toprağa bağlı köle, öteki kölelerden daha az köledir. İnsan, işinin hakimi olmak ve ilerisinden emin bulunmak koşuluyla uşaklığa bile katlanır. Bu kurallara uymak koşuluyla başkalarının emeğiyle geçinmek bile kolaydır. Yalnızca efendi olanın canı sıkılır. Kumara, hafif kadınlara dadanması bu yüzdendir. Toplum düzenini bozan her zaman can sıkıntısı ve onun neden olduğu çılgınlıklardır. Bugünün insanları eski Gotlardan, Franklardan, Almanlardan ve daha başka korkunç talancılardan pek farklı değildir. Bütün sorun canlarının sıkılmamasıdır. Kendi iradeleriyle sabahtan akşama kadar çalışırlarsa hiç sıkılmazlar. Tarım işi can sıkıntısını olabildiğince giderir. Ama seri halinde iş çıkaran fabrikalar için durum böyle değildir. Endüstri ile tarımı birbirine bağdaştırmak gerek. Fabrikalar köylere dağılmalı, her işçinin kendi eliyle işlediği bir parça toprağı olmalı. Demiryolu makasçısının yol kenarlarında kaldırımlar arasında biten otların inatçılığıyla yeşeren küçücük bahçesi bu tür bir deneme değil midir? Çalışmak. Ölüler evinden anılar da Dostoyevski bize doğal durumlarıyla kürek mahkumlarını tanımlar. Deyim yerindeyse, bütün lüks ikiyüzlülükler bir kenara bırakılmıştır. Zorunlu bazı ikiyüzlülükler kalmış olsa bile, insan ruhunun derinlikleri bazen çırılçıplak meydana çıkarılmalıdır. Mahkumlar çalışır. Çoğu kez çalışmaları oldukça gereksiz şeylerdir. Örneğin, odunun hemen hemen bedava olduğu bir ülkede odun yapmak için eski bir gemiyi parçalarlar. Onlar da bilirler bu işin gereksizliğini. Onun için bütün gün bir şey ummadan çalışırken tembel, hüzünlü ve beceriksizdirler. Ama o gün için kendilerine belli bir iş, ağır ve güç bir iş verilecek olsa hemen becerikli, usta ve neşeli olurlar. Verilen iş örneğin kar küremek gibi gerçekten yararlı bir şeyse neşeleri iki kat olur. Ama o yorumsuz, doğru bir tanımlamayla dolu şaşırtıcı sayfalar okunmalıdır. Bu sayfalar dolayısıyla değil doğrudan bir zevktir. Örneğin belli bir işi hızla ve neşeyle yaparlar. İşin sonunda dinleneceklerdir. Günün sonunda yarım saat kazançlı çıkabilecekleri düşüncesi onları harekete geçirir ve hep birlikte acele ederler. Ama bir kez bu sorunu düşündükten sonra asıl hoşlarına giden sorunun kendisidir. Yaratmak, gerçekleştirmek, istemek ve sonra yapmak zevki o kazanacakları yarım saatin vereceği zevkten daha büyüktür. Çünkü o yarım saat sonuçta bir hapis hayatı olacaktır. Onu yeğliyorlarsa sırf o heyecanla yaptıkları işin anısına yeğliyorlardır. Birlikte yapılan güç ama serbest bir iş. Örneğin futbol gibi insana kuşkusuz en büyük zevki sağlar. Öyle pedagoglar vardır ki her an meşgul görünmek isteyerek çocukları yaşam boyu tembel yaparlar. Çocuk bu nedenle yavaş çalışmaya yani kötü çalışmaya alışır. Sonunda çalışma korkunç bir yorgunluk haline alır. Oysa çalışma ile yorgunluğu birbirinden ayırırsanız her ikisi de hoşa gider. Yorucu işler sırf yürümek ve hava almak için yaptığımız gezintilere benzer. İnsan bütün yol boyunca yorgundur. Eve dönünce yorgunluktan eser kalmaz. Oysa en güç işte bile insan kendini hafif ve yorulmamış hisseder. Sonra iş bitince bir gevşeme, ardından da rahat bir uyku gelir. Yapıtlar. Başlanmış bir iş, onu gerektiren nedenlerden çok daha anlamlıdır. İşbirliği yapmak için bir sürü hem de çok güçlü nedenler vardır. Bir yaşam boyu bunları zihnimizde evirir çevirir de yine bir iş için el ele vermeye bir türlü karar veremeyiz. Ama temeli atılmış bir kooperatif ortaklar bulmakta gecikmez. Her işte bir kez temel atıldı mı devam etmek için nedenler yaratılmış demektir. Çünkü yaptığı işte kendi iradesinin izlerini bulan kişi çok mutlu olur. İnsanların sürekli çıkar peşinde koştukları söylenir. Ama mantıklı bir amaç karşısında tembel tembel durduklarını görüyorum. Hayalleri henüz girişilmemiş bir yapıtla ilgilenecek kadar güçlü değildir. Onun içindir ki önümüzde beğendiğimiz fakat bir türlü girişemediğimiz bir sürü iyi şeyler vardır. Hayalimizin içimizde yarattığı bu hareketin meyve vereceğini sanarak aldanırız. Bu kımıldanmalar hep halde kalır. Tasarılarsa hep gelecekte. Onun için tembel adam her zaman yapacağım der. Oysa yapıyorum demesi gerekir. Çünkü geleceği doğuran iştir. Geleceğimizi hayallerimizle tahmin edemeyiz. Çünkü işin önümüze açtığı gelecek, hayalimizde bulduğumuz gelecekten çok başkadır. Ve her zaman daha güzeldir. Ama kimse buna ihtimal vermez. Hayalciler, tasarılarının başkalarının yaptığı işlerden daha güzel olduğunu söyleyip dururlar. Bir de şu çalışan ve mutlu olan insanlara bakın. Hepsi de başlanmış bir işin peşindedirler. Bu iş gelişen bir bakkal dükkanı ya da bir pul koleksiyonudur. Bir kez başlandıktan sonra herkes bilir ki gereksiz iş yoktur. Bir nakış işi ilk başlangıçta hiç hoşa gitmez. Ama ilerledikçe gitgide artan bir güçle arzumuzu kamçılar. Bu nedenle asıl erdem inanmaktır. Ummak ikinci derecede kalır. İşe hiç umutsuz başlamamalıdır. Umut ilerleme ve genişlemeden doğar. Gerçek tasarılar ancak başlanmış bir iş üzerinde boyatabilir. Michelangelo'nun yaptığı bütün resimlere kafasında biçimlendirdikten sonra başladığını hiç sanmıyorum. Çünkü zorunlu kalınca bu benim işim değil ki demişti. Ama işte işe koyuldu. Resimler ortaya çıktı. Resim yapmak da budur. Yani yaptığı işi keşfetmektir. Mutluluk bizden bir gölge gibi kaçar deriz. Hayali bir mutluluğa hiçbir zaman kavuşamadığımız doğrudur. Yaratma mutluluğu hayali değildir ve hayal edilemez. O yalnızca madde halinde vücut bulur. Onu zihnimizde tasarlayamayız. Yazarlar çok iyi bilirler ki güzel konu diye bir şey yoktur. Hatta diyeceğim ki güzel konudan sakınmak gerekir. Hemen kolları sıvayıp işe girişmelidir. Bu da umudu bir yana bırakıp insanca işe sarılmak demektir. Yapmak için yıkmak demektir. Romanla onu esinlendirmiş olan gerçek olay arasındaki şaşırtıcı fark da bundan ileri gelir. Ressam modelin gülümsemesine kaptırır kendini. Uzağa bakmak. Melankolik kişilere bir tek sözüm var. Uzağa bakın. Melankoliye tutulan, çoğu kez fazla okuyan kişidir. İnsan gözü bu kısa uzaklık için yaratılmamıştır. Uzaklara bakarak dinlenir. Yıldızları ya da deniz ufkunu seyrettiğiniz zaman gözünüz rahatlar. Göz rahatlayınca kafa serbesttir, yürüyüş daha kararlıdır. Damarlarımıza varıncaya dek vücudumuzda her şey gevşer ve hafifler. Ama iradeni kullanarak zihnen bu sonuca varmaya kalkışma. İraden her şeyi alt üst eder ve sonunda seni boğar. Kendini düşünme, uzağa bak. Melankolinin bir hastalık olduğu kuşkusuz. Doktor bazen bunun nedenini bulup çaresini gösterebilir. Fakat bu çare dikkatimizi vücudumuza çevirir ve rejim yapma derdi ilacın etkisini yok eder. Bu nedenle doktor akıllıysa seni filozofa gönderir. Ama filozofa gittiğinde ne bulursun? Çok okuyan, bir miyop gibi düşünen ve senden daha dertli olan bir adam. Devletin tıp okulu gibi bir de bilgisizlik okulu açması gerekirdi. Nasıl mı? Çevremizi izlemekten ibaret gerçek bilimi dünya kadar geniş şiiri öğreterek. Uzun ufuklarda dinlenen gözlerimizin mekanizması bize büyük bir gerçeği öğretir. Düşüncenin vücudu serbest bırakması ve doğaya iade etmesi gerekir. İnsanlık kaderimizle vücudumuzun görevleri arasında büyük bir yakınlık vardır. Hayvan, çevresindeki şeyler kendisini rahat bırakınca yatıp uyur. İnsan ise düşünür. Eğer hayvanca düşünüyorsa yandı demektir. Dertlerini ve gereksinimlerini katmerleştirmekten, kuşkular ve umutlarla kendi kendini yemekten başka bir şey yapmaz. Vücut da hayalin faaliyetlerine göre gerginleşir, kıvranır, atılır, kendini tutar. Hep çevresindeki insanlardan ve şeylerden kuşku duyar, etrafını gözetler. Bu durumdan kurtulmak isteyince de kitaplara koşar. Gözlerine çok yakın olan, hislerine çok yakın olan bu kapalı evrene. Düşünce kendine bir hapishane yaratır. Vücut bundan ıstırap duyar. Tutkulu adam söylevlerini zihninde bin kez yineler. Aşık yalvarışlarını bin kez tazeler. Oysa vücudun sağlam olması için zihnin gezinip seyretmesi gerekir. Açgözlü, geveze, sabırsız olmaması, bizi kitaplardan çevirip gözlerimizi ufuklara kadar uzatması koşuluyla bilim bize bunu öğretir. Bilgi, gözlem ve yolculuktan gelmelidir. Gözünle gördüğün bir şey, gerçek oranlarını keşfettirerek seni bir başka şeye, bin bir başka şeye götürür ve bu kasırga düşünceni rüzgarlara, bulutlara, yıldızlara kadar ulaştırır. Gerçek bilgi gözlerimizin dibine kadar gelmez. Çünkü bilmek demek, en küçük şeyin bütüne ne şekilde bağlı olduğunu anlamak demektir. Hiçbir şeyin nedeni kendinde değildir. Böylece gerçek hareket bizi kendimizden uzaklaştırır. Bu da gözler kadar zihin sağlığı için de yararlıdır. Böylece düşüncen kendi alanı olan evrende dinlenecek ve yine her şeye bağlı olan vücudunun yaşayışına uyum gösterecektir. Hristiyan benim vatanım göklerdir derken bir gerçeği söylediğinin farkında değildi. Uzağa bak. Yolculuk. Şu tatil aylarında her taraf, herhalde az zamanda çok şey görmeye çaba göstererek, oradan oraya koşan insanlarla dolu. Eğer bu koşuşmayı salt gördüklerinden söz etmek için yapıyorlarsa çok iyi. Çünkü bir sürü yer adı saymak iyidir. Zaman öldürür. Ama kendileri için gerçekten bir şeyler görmek için geziyorlarsa aklım ermez. Gider ayak gördüğümüz şeyler hep birbirine benzerler. Bir çağlayanın başka bir çağlayandan pek farkı yoktur. Böylece dünyayı acele dolaşan adam işini bitirdiği zaman anılar bakımından başlangıçtan daha zengin değildir. Görülen şeylerin asıl zenginliği ayrıntılardadır. Görmek, ayrıntıları dolaşmak, her birinin önünde bir süre durmak